Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. A9 TV ekranlarından Ahir Zaman Delileri ve Ahir Zaman ve Yaratış Delileri programımıza hoş geldiniz. Sayın Doktor Oktar Babun Hocam ve ben inşallah bugün birlikte olacağız. Allah'ın yaratış delilerini Ahir Zaman ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinden, Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'undan aktarmalarla inşallah dini hakikatleri de anlatacağız. İnşallah. Şimdi ben şeyle başlamak istiyorum. Özellikle memelilerde, yani memeli canlı grubunun çok güzel bir özelliği var. O da çok özel bir, onlara has bir özellik var. O da terleme. Vücut ısılarını ayarlayabilme, vücut ısılarını dengeleyebilme. Yani birçok farklı sıcaklıkta yaşayabilme özelliği. Bu aslında mesela sürüngenler böyle bir özelliğe sahip değil. Çok soğuk veya çok sıcak bir ortama gittiklerinde ölüyorlar, yaşayamıyorlar. Ondan dolayı bu özellikle canlılar arasındaki temel ve büyük farklardan bir tanesi terleme, vücut sıcaklığını, kendi vücut sıcaklığını ayarlayabilme özelliği. Şimdi onunla ilgili bir deneme yapıyor bilim adamları insan üzerinde. Hakikaten harikulade ve çok yani büyük bir iş başarıyor insan vücudu maşallah. Şimdi onu anlatan güzel bir video var. Ben o videoya başlamak istiyorum inşallah. Evet. Şimdi çeşitli ortamlar oluyor değil mi? Sıcaklık oluyor. Eğer dış ortamdaki sıcaklık burası bizim derimiz. Derimizin üzerindeki kılları görüyoruz. Yakın plandan bizim derimizin büyütüldüğü zaman görünümü aynen bu şekilde oluyor. Şimdi eğer dış ortamdaki sıcaklık artarsa bizim vücudumuzun 36 derece olan sıcaklığını tehdit ederse, o boyutlara ulaşırsa o zaman vücudumuz gördüğümüz gibi ter denen bir sıvı bırakıyor. Bu sıvı içerisinde bazı minerallerle birlikte, bazı elementlerle birlikte en çok suyun içinde bulunduğu bir sıvı, özel bir sıvı. Terin şu an derimizin yüzeyine yayılışını görüyoruz. Burada temel bir prensip var. Eğer ısınırsa, yani burada derimizin üst tabakasındaki buradaki sıcaklık, buradaki suyu buharlaştırması için ne yapması lazım? Kendisindeki ısıyı sıvıya aktarması lazım. Bu sıvılar birçok yerde var. Her yerde var. Bu temel bir kimya prensibi değil mi? Isıların iletilmesi. Bu iletim prensibine göre bu sıvı ne oluyor? İletiliyor ve buharlaşma hadisesi oluyor. Bu sıra bu sayede ne oluyor? Vücudumuz soğumuş oluyor. Bu çok temel bir prensip. Şimdi olayı biraz kapasitesini değerlendirmek üzere bir deneme yapıyor bilim adamları. O da şu. Bir itfaiye yerine vücut sıcaklığını ölçen bir cihaz koyuyorlar içerisine. Temel vücut sıcaklığını ölçen, vücudun ağırlığını tartıyorlar. Vücudunun elbisesiz ağırlığını tartıyorlar ve şu an içeride tam 1200 santigrat derece ısıya ulaşan bir ortama koyacaklar. Bizim vücudumuz kaç derece sıcaklığa sahip? 36 derece. 36'dan 1200 derece santigrat sıcaklığa sahip bir ortamın içerisinden geçecek bir insan vücudu şu an. Evet, hareket ediyor. Yanmaz elbiseler onu sıcaklıktan koruyor. Yaklaşık 45 saniye boyunca buradaki oldukça sıcak olan ortamın içerisinde hem de tempolu, hızlı bir yürüyüşle, koşar adımlarla itfaiye eri hareket ediyor. Maşallah. Gayet de bilinci yerinde. Herhangi bir akıl dağınıklığı göstermiyor. Nereye gittiğini, ne yaptığını biliyor. Tabi burada bir amaç var. Bu bir tatbikat. Burada eğer bir yangın olsa ve bir yaralı içeride kalmış olsa ne olur diye aynı zamanda onu da test ediyorlar. Nitekim yaralıya ulaştı. Yani mankene ulaştı. Ve görev tamamlandı. Şimdi esas denemenin sonucunu inceleyeceğiz. Kaç derecede vücudumuzun sıcaklığı? 36 derece. Şimdi elbiseler üzerinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi gayet sıcak, bunaltmış vaziyette. Yüzü kıpkırmızı olmuş. Her tarafında ter damlacıkları görünüyor. Ama burada açıkçası çok büyük bir mucize var. Vücut sıcaklığı 37 derece olmuş. Yaklaşık 45 saniye boyunca o ortamda yaşıyor. O ortamdan geçiyor. O ortamda çok büyük bir hararetle tempo harcıyor insan, oradaki itfaiye yeri. 45 saniyenin sonunda vücudunda yaklaşık 2.4 kilogram sıvı kaybediyor. Ve bu sayede ne oluyor? Sadece vücut sıcaklığı 1 derece artıyor. Allah terleme mekanizmasını, vücudun sıcaklığını kontrol etme mekanizmasını insana ilk yaratıldığı andan itibaren vermiş vaziyette. Ve o kadar muazzam bir sistem ki mesela araç kullanıyor insanlar veya böyle hararet üretebilen cihazlar kullanıyorlar. Havalar biraz ısındığında mesela şu yaz aylarında hemen hararet programı baş göstermeye başlıyor problemi. Araçlar uzun yollarda şişme suyunu kaynatabiliyor. Neden? Su ve havayla da soğutulduğu halde yeteri kadar soğutma olmamasından dolayı. Ama insan vücudu 1200 derecelik sıcaklığın içerisinden 45 saniye boyunca koşar adımlarla tempolu bir şekilde hareket etmesine rağmen Allah'ın yarattığı bu özel mekanizmayla, bu temel kimya prensibiyle vücut sıcaklığını çok rahat bir şekilde koruyabiliyor. Şimdi bütün vücudun sıcaklığını koruyabilmesi için vücudumuzda bizim özellikle kıl köklerinde derinin altına doğru delikler var. Bu delikler aynı zamanda terlemeyi de işlemine de yarıyor. Şimdi vücut bu kanalları özellikle sadece su tahliye işlemi için kullanıyor. Şimdi düşünelim, vücudumuzda böyle milyonlarca delik var. Derimizin üzerinde ama derimizin her yerinde. Bunların her yerde özel bir biçimde normalde içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye hava veya gaz veya sıvı geçirmeyecek şekilde bir özelliğe sahip olması lazım derimizin. Ama ihtiyacı olduğu zaman da açılması lazım. Bir kere derimizin baştan itibaren çok özel bir dizayna sahip olması lazım. İki, bir komutla özellikle gerekli olan yerlerde tam ve senkron hareketlerle ter sıvısı salgılanması lazım. Üç, bu ter sıvısı vücudun özellikle çabuk buharlaşan yerlerinde daha çok salgılanması lazım. Az buharlaşan yerlerinde daha az salgılanması lazım. Yoksa orada su buharlaşmadığı için suyun orada kalması daha başka sıkıntılar olmasına yol açar. Dolayısıyla baktığımız zaman total olarak bütün sistem DNA'da kayıtlı olduğunu bildiğimize göre her bilginin, her ter bezinin nerede olacağı, her ter bezinin ne kadar ter salgılayacağı ve dışarıyla içerideki hava sıcaklığını sürekli ölçüp o ter soğancıklarına, değil mi, sürekli bilgi aktaran, tamam yeter bu kadar terleme kafi geldi diyen ve ona dur diyen veya hayır şu an yeteri kadar vücudumuz soğumadı, hala ısınma hararet devam ediyor, terlemeye devam et emrini veren sürekli bir şuur hakim. Yani bizim vücudumuzdaki bütün derinin içerisinde hemen altında böyle bir sistem, böyle dedektörler vücudun derisinin hemen her yerinde var. Ve merkezi sinir sistemiyle bu kontrol ediliyor. Yani merkezi bir irade bütün denetlemeyi yapıyor. Dışarıdaki hava sıcaklığını anan ölçüyor. Hani arabalarda yol bilgisayarı olur veya uçaklarda veya çok gelişmiş kara veya deniz taşıtlarına sürekli dış ortamla iç ortam sürekli ibrelerle test edilir. Bilgileri sürekli gerekli pilota iletilir. Şimdi bizim vücudumuzda aynen öyle. Sürekli denetleme var. Dışarıdaki ortam nem, sıcaklık, içerideki ortam nem, sıcaklık tamamen denetleniyor ve bir dengede olması gerekiyor. Vücudun 100 trilyon tane hücresinin hepsinin sıcaklığı ne olması lazım? 36 derece. Görev bu. Ve insanoğlunu Allah yarattığı andan itibaren bu özel, bu çok büyük iş başaran sistem elhamdülillah hiç hatasız çalışmaya devam ediyor. 100 trilyon hücrenin sıcaklığını 36 derecede koruyor. Dışarıda 1200 derece sıcaklık olsa bile az önce izledik. Ama mesela başka canlılarda ısıyı dengeleme gibi bir sistem yok. Mesela sıcaklık memelileri bunaltırken sürüngenlere tam ters etki yapıyor. Çünkü vücutlarında bir dengeleme mekanizması olmadığından dolayı sıcaklık güneş geldiğinde vücut ısınarak daha dinamik bir hale geliyor. Bir nevi ısıyı depoluyor. Isınından dolayı daha enerjik ve atik bir hale geliyor mesela timsahlar. Soğuk havada daha soğuk oluyorlar. Sıcak, ne kadar sıcak olursa olsun sürüngene iyi bir etki yapıyor. Belli bir depodan sonra zaten normal hayatlarını yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi dikkatlice düşünelim. Sürüngenler bir canlı grubu. Memeliler de öyle, değil mi? Balıklar da öyle. Bu üçünü kıyaslayalım. Şimdi memelilerde, yani insanın da dahil olmak üzere gördüğümüzde çok güzel bir sistem var. Her ortamda vücut sıcaklığını çok iyi denetliyor. Bu onun DNA'sında belki yüzlerce genin senkron çalışmasıyla oluyor. Sürüngenlerde böyle bir sistem yok. Evrimcilere göre biz sürüngenlerden geliyoruz ama. Yani balıklar sürüngen oluyor. Sürüngenlerde karaya çıkıyor, memelileri oluşturuyor. Evrimcinin iddiası o yönde. Onlara ait olan bu özellik, yani olmayan bir özellik, memelilerde ne zaman vuku bulmuştur, nasıl vuku bulmuştur? Böyle bir şeyin açıklaması da yok. Ya canlı grupları arasında o kadar büyük ve derin farklar var ki, Allah bir canlının başka bir canlından hiçbir zaman evrimleşerek gelmediğini bize çok net biçimde gösteriyor. Maşallah. Bu ve bunun gibi birçok delil bize aynı hakikati hep yazdan söylüyorlar.
Evet, yani terleme mekanizması ve soğutma mekanizması, soğuk olduğunda da ısı üretme mekanizması arasında muhteşem bir denge var. Bir kere hayatımız boyunca vücutta sürekli olarak ısı çok hassas bir biçimde ölçülüyor. Değil mi? Yani dışarıdaki ısıyı, vücutta bir termometre var, ısıyı biliyor. Yani bu muhteşem bir şey. 24 saat anan kontrol ediyor. En üstün teknolojiden daha üstün. Çünkü 60, 70, 100 yıl çalışıyor. Ve hata da yapmıyor. Sonra terleme mekanizması, yani muhteşem bir sistem bu. Çünkü diyelim ki ısı fazla yükseldi. İnsan vücudunda da 37 derecenin üstüne çıktı. Bunu hemen 37 dereceye getirecek bir sistem var ama işte terleme dediğimiz sistem, mesela ter bezlerinden minik su damlacıkları çıkıyor. Ne kadar su buharlaşırsa vücudun ısısı ne kadar olur? Evet. Nasıl bilinebilir? Böyle teknolojik olarak insanın bilmesine imkan yok. Sen biliyor musun mesela? Ben de bilmiyorum. Kimse de bilmez. Yani hiçbir bilim adamı da bilmez. Dur, ben şu kadar su olursa vücudumda ısı şuna düşer. Terliyor. Onu buharlaştırıyor. Orada kesiyor hemen. Normale döndüğünde ısı. Aynı şekilde damarları genişletiyor mesela. Kızarır sıcakta böyle.
Evet.
Çünkü damarlar genişleyerek ciltte, dolaşım cilde kaydırılır ki ısı kaybı artsın diye. Yani kandan ısı dışarıya verilir, havaya verilir. Böylece vücut ısısı düşsün diye. O kızarma da çok faydalıdır aynı zamanda. Tam tersi, soğukta da morarırız böyle. Soluklaşık ve moruk bir renk olur. Çünkü damarlar daralır bu sefer. Kan dolaşımı hayati olan iç organlara götürülür. Çünkü vücut ısısı düştüğü için onların ısınması gerekmektedir. Kan ciltten çekilerek hayati iç organlara döndürülür. Isı kaybının önüne geçilir. Artı titreme mekanizması devreye girer. Bu sefer de kaslar kasılıp gevşeyerek ısı üretirler. Ve ürettikleri ısıyla biz soğuyabiliriz. Şimdi bunlar muhteşem sistemler, yani düşünüldüğü zaman. Aynı zamanda tüylerimiz diken diken oldu deriz böyle. Tüylerin dibindeki minik kaslar kasılır. Piloerekter denen kaslar. Onlar kasıldığı zaman da onlar da bir ısı üretimi meydana getirirler ki böylece vücudumuzda ısı üretilsin ve yine 37'ye getirilsin. Dışarıdaki ısı çünkü 0 derece olmuş, 5 derece olduğunu düşünelim. Kim yapıyor bunu? Hipotalamus diye bir bölgesi var beynin. Minnacık bir yer, şöyle şu kadarcık bir yer. O ilgileniyor hayatımız boyunca. Oradaki hücreler sadece bunda da ilgilenmiyorlar. Aynı zamanda açlık, tokluk, uyku, uyanıklık durumları. Hepsi oradan kontrol ediliyor. Hipotalamusun görevleri arasında bunlar. Damarların çapı, genişliği, kan basıncının ne kadar olacağına hepsine ilgileniyorlar. Baktığınız zaman ama normal hücreler, diğer hücrelerden bir farkı var mı? Yok, genetik bilgisi aynı. Genetik bilgisi aynı olmasına rağmen o hücreler vücudun ısısının kaç olduğunu ve kaç olması gerektiğini ayarlayacak mekanizmaları idare edebiliyor. Ama başka bir hücre, mesela ciltteki hücrenin genetik bilgisi aynı ama bu bilgilerin hiçbirinden vakıf değil. Bambaşka bir işlevi var onun. Dışarı vücudumuzu kaplamış. İçeriye dışarıya mikrop girişi yok. Öyle duruyor orada.
Evet.
Hayat boyunca. Diğeri görme hücresi oluyor mesela. Ama bazı genler bazı proteinleri ürettiğinde o hücre çok bilinçli bir hale geliyor birdenbire. Bir takım hesaplar yapıyor. Mesela denge hücreleri var. Dengemizi koruyorlar. İşte başka bir hücre hareketleri kontrol etmeye başlıyor. Beyin hücresi oluyor hareketi kontrol eden bölgede. Hangi kası ne kadar kasacağına karar veriyor. Kimin kararı bunlar? Yani genin kararı olduğunu söylemek çok akılsızca olur. Gen zaten protein üretiyor. Proteinin aklı mı? Tabii ki değil. Atomlardan oluşmuş. Hücrelere baktığınız zaman hücrenin tamamı atomlardan oluşuyor zaten. Yani duvardaki veya demirdeki atomlardan bir farkı var mı? Yok. Tek farkı proton sayısı değişiyor. Protonlar da birbirine aynı. Evet. Yani iki proton olunca akıl olmuyor da beş proton olunca mı akıl oluyor? Bu da tabii ki böyle değil. Ama bir üstün bir akıl var. İşte bilim bize bu aklın sahibinin Allah olduğunu söylüyor. Onun için bilimsel deliller hep bakın Allah'ın sonsuz varlığına işaret ediyor. Sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığına işaret ediyor. Bilime baktığımız zaman. Tabii ki tesadüfün ya da işte kaos diyorlar mesela. Kaos diye bir şey kesinlikle yok. Aksine muhteşem bir düzen var. Hatta son zamanlarda söylenen antropik prensip denen, değil mi? Her şey insanın yaşaması için özel olarak ayarlanmış. Özel olarak ayarlanmış da kim tarafından? Allah tarafından. Yani bu çok açık bir şekilde ortaya konuyor inşallah.
Evet, inşallah. Şimdi o zaman vücudumuzdaki bir sistemle ilgili bir sunumla devam edelim. Burundaki mühendislik harikası. Şimdi atomların kokuya dönüştüren, yani koku algısını oluşturan elektrik sinyalini meydana getiren burnumuzu inceleyeceğiz. Atomdan koku oluyor. Şimdi koku alma işleminin burun sadece %5'lik bölümü tarafından gerçekleştirildiği az sayıda kimse tarafından biliniyor. Yale Üniversitesi'nden Profesör Gordon Shepherd'ın burunlarımızla kokladığımızı düşünürüz. Fakat bu kulak mememizle işitiriz demeye benzer. Şeklindeki ifadesi söz konusu gerçeği vurgulamaya yöneliktir. Yani burunlarımızla kokladığımızı düşünüyoruz. Fakat bu kulak mememizle işitiriz demeye benzer. Yani kulağın içerisindeki meme ne kadar küçükse burun da o kadar küçük. Evet. Nasıl peki oluyor? Hava burunda akciğerlerin hassas yapıları için en uygun hale getiriliyor. Mesela burnun vazifelerinden bir tanesi. Söz konusu mekanizma binaların sıcaklık ve nem ortamını düzenleyen gelişmiş bir klima sistemine benzer. Şimdi deriler de mesela nasıl sıcaklığı ayarlamak için özel bir sistem var. Değil mi? Suyu alıyor, suyu tutuyor. İcabında suyu salım yapıyor. Derinin dışarısından ne oluyor o zaman? Sıcaklığımız dengelemiş oluyor. Deri aynı zamanda bizim dış ortamdan havanın girmesini engelliyor. Yani kontrolünü sağlıyor. Su geçirmez bir yapıya sahip. Mikrop geçirmez bir yapıya sahip. Şimdi vücudumuzun ama açık bölgeleri var. Dış dünyaya açık bölgeleri var. Hemen burnumuz. Burnumuzdan biz her nefes aldığımızda içeriye hava giriyor. Havanın içerisinde yüz binlerce mikrop da var, bakteri de var, belki virüs de var, maya da var. Birçok canlı var yani havanın içerisinde. Sadece havaya ait atomlar yok. Birçok canlı var. Bu kozmopolit havayı, öyle diyelim, vücudumuz aldığında akciğerlere gönderirken filtre işleminden geçiriyor. Yani dış ortamın saf ve tertemiz bir hava olmadığını, ona vücudu tehdit edebilecek canlıların yaşayabilme ihtimalini biliyor. Biz görmüyoruz. Mesela tek hücreli canlıların varlığının bulunuşu bile zaten birkaç asırlık bir konu. Yani tek hücreli bir canlı var ve yaşıyor. Mikroskopla görülebiliyor. Tezi bile, bu söylemler bile daha birkaç asırlık buluşlar. İçinin detayları bilinmiyordu. Sadece yaşayan canlılar biliniyordu. Mesela maya, ta ilk çağlarda varlığı bilinen, ilk çağlarda değil de birkaç asırdır varlığı bilinen tek hücreli bir canlı. Bunların içerisinde patolojik canlılar var. Vücudumuzu hasta ediyorlar. Onlar da geliyor burnumuzdan. Hepsinin geldiği bir hava, kozmopolit bir hava var. Şimdi bunun bizim vücudumuzu, akciğerlerimize uygun hale getirmesi için bir kere burunda bir işlem başlıyor. Havayı akciğerlere uygun hale getirmenin ilk işlemi başlıyor. Çünkü burun havanın olduğu gibi akciğerlere alınmasının doğru olmadığını biliyor. Havanın içerisinde mikropların yaşadığını biliyor. Havanın içerisinde fazla nem olabileceğini biliyor. Havanın kirli olabileceğini biliyor. Bunu biz bilmiyoruz. Biz çünkü havayı görmüyoruz. Hava su gibi şeffaf bir şey. Elimizde de tutamadığımıza göre sadece rüzgar esinde hissettiğimiz bir şey olarak görüyoruz. İçindeki muhteviyatın ne olduğunu biz bilmiyoruz ama burnumuz biliyor ve ona göre de işlem yapıyor. Evet, devam edelim. Şimdi burnun ikinci önemli görevi de solunan havanın içindeki toz zerrelerini, bakteri ve mikropları durdurmak. Böylece akciğerde ulaşabilecek hastalıkları ne yapıyor? Engellemiş oluyor. Yani burunda birçok filtre sistemi var, tutucu. Yani partikülleri, parazitlere, yoğun tabakalara, havanın içerisindeki katı cisimlere tutucu, filtre edici bir yapısı var burnun. Buraya takıldığı için bu cisimler daha sonra mukusla atılarak vücudumuza girmesi engellenmiş oluyor. İlk filtrasyon burada başlıyor. Zararlı maddeler içeren mukus, tüycükler tarafından dakikada 1 cm hızla yutağa doğru itilir. Daha sonra da öksürükle dışarı atılır veya yutularak midedeki asitler tarafından yok edilir. Mesela ne güzel bir sistem. Bizim haberimiz yok ama sürekli temizleme sistemi oluyor. Yani bakın, evlerde de havalandırma sistemi oluyor bazı büyük holdinglerde. Kullandığımız taşıtlarda, arabalarda da havalandırma sistemi oluyor. Ama havalandırma sistemi kendisini temizleyemiyor. Muhakkak filtresi doluyor ve onun mekanik olarak insanlar tarafından değiştirilmesi gerekiyor. Fakat vücudumuzdaki bu filtre sistemi, bu kontrol eden bu filtre sistemine sahip burnumuz, mukoza tabakasından salınan mukus, midemiz, değil mi? Ve öksürük refleksini oluşturan sinirlerin hepsi koordine çalışarak ne yapıyor? Gereken temizliğin yapılıp mukoza içerisinde tutulup vücuttan ya dışarı doğru atılmasını ya da midedeki asitlerce yok edilmesini sağlamış oluyor, değil mi? Maşallah, güzel bir sistem. Mukus tabaka denilen tabaka mukus üretici hücrelere sahiptir ve tüycükler mükemmel bir kimyasal arıtma tesisi meydana getirirler. Mukoza, mukus sıvısı, mukoza tabakası da özel bir yapıya sahip. Hem temizlik için hem de bütün bu vücudu dolaştığından dolayı dokular için en ideal yapıya sahip olan bir sıvı. Allah Yüce Allah Rabbimiz şöyle buyuruyor Bakara suresi 116. ve 117. ayette. Göklerde ve yerde her ne varsa onundur. Tümü ona gönülden boyun eğmişlerdir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Rabbimizin büyüklüğü, bir işin olmasını Allah sadece istiyor, o da hemen oluveriyor. Bu kadar bir konu. Allah için her şey çok basit inşallah.
İnşallah.
Biz o detayları gördüğümüzde biz onun kudretini görüp şükretmemiz ve anlamamız, iman etmemiz lazım.
Tabii Allah İnşallah. Sonsuz güç sahibi. Ve yarattığı sistemlerde de biz hep muhteşem bir düzen, bir intizamla karşılaşıyoruz. Bu da Allah'ın varlığının delili. Mesela şimdi vücudumuzdaki sistemlerden başladık. İşte burun, terleme sistemi. Devam edelim. Mesela yutma da bunlardan bir tanesi. Bir şey yutarken sindirim sisteminin nasıl çalıştığına bir bakalım. Sonra çocuklarla yetişkinler arasındaki farkı gözden geçireceğiz inşallah. Mesela burada bir şey ısırdığımız zaman bir kere dişlerin tam olması gerektiği yerde. Bakın, kesici dişler önde. Değil mi? Çiğneme dişleri biraz arkada. Hepsi bir düzen içerisinde. Biri biraz uzun, biri biraz kısa olduğunda ağzımızı kapatamıyoruz. Ya da kesici dişler mesela önde değil de arkada olsa, çiğneme dişleri önde olsa yine var ama yerlerini değiştirsen yine bir şey yiyemeyeceğiz. Ha. Yine olmayacak. Tam olması gerektiği yerde, tam olması gerektiği şekilde genetik koduna doğduğumuz andan itibaren sahibiz. Sonra dille bu yiyecek parçası yutak bölümüne doğru itilir. Burada gördüğümüz gibi. Bu yutma merkezi var. O da özel refleksleri başlatıyor yutmak için. Nasıl bir refleks? Bakın şimdi inerken buraya besinin gelişini görüyoruz. Burası nefes borusu. Burası yemek borusu. Şimdi ikisine de gidebilir bu yemek parçası, değil mi? Bir şey içtiğimiz zaman da aynı şekilde. Her iki yolu da seçebilir. Öne de gidebilir, arkaya da gidebilir. Ama yutma işlemi başladığı andan itibaren, yani bu yutma merkezi öyle bir refleks başlatıyor ki onu mecburen yemek borusuna gönderecek. Bakın gördüğümüz gibi küçük dil ve yumuşak damak kasılıyor, yukarıyı kapatıyor. Buruna kaçmasını engelliyor. Burada da epiglottis denen bir kapakçık var. O da solunum borusunun üstüne gelip kapandı, bakın dikkat ederseniz. Mecburen tek yönlü olarak gidiyor. Başka bir yere gidemez. Çünkü buraya da gelebilir, buraya da gelebilir. Hatta yukarı da gidebilir, genize de kaçabilir. Ama Bu kapak da kapandı refleks olarak. Bu kapak da kapandığı için mecburen yemek borusuna gidiyor.
Tüm ya o epiglotiste bir hata olduğu an zaten çok ölümcül oluyor. Hemen akciğerlere partikül gidiyor, katı partikül. Direkt değil mi? Tahribat yapabilir, zarar verebilir. Ölüme bile götürebilir yani.
Yani hayat olmaz ki. Her şey tamam olsa insanın, sadece epiglotis olsa veya eksik olsa, kusurlu olsa, hani diyorlar ya mutasyonla oldu. Ya şimdi insan mükemmel bir insanda mutasyon olduğunu varsayalım. Herhangi bir mekanizma bozulduğunda, epiglottiste zarar görse, herhangi bir proteinde mutlaka bir hasar, hatta ölümcül hasar meydana geliyor. Bu işte Darwinizmin geçersizliğini, mutasyonların faydalı olamayacağını gösteren çok önemli bir delil.
Evet.
Şimdi evet, devam edelim. Bakın, bu elma parçası diyelim, yemek borusuna girdi. Yemek borusuna bakın, özel dalgalar bunu aşağı doğru itiyor. Bu dalgalar olmazsa bu olduğu yerde durur. Çünkü bu bir kas yapısında bir doku. Elmanın etrafını sarardı böyle. Elma da içinde. Hiçbir şekilde yutma gerçekleşemez yani. Hiçbir şey yutamazdık biz. Aşağı ama anladım. Özel dalga oluşuyor burada bakın. Kas dalgası bunlar. Peristaltik hareket. Ve tek yönlü olarak yediğimiz besinleri aşağıya indiriyor. Şimdi bu kasların da çok özel yapısı var. Elimizde de kas var, kolumuzda da kas var. İstediğimiz zaman kasıyoruz. Kalbimizde kas var, istediğimiz zamanın dışında kendisi kasılıyor. Oluşan elektrik akımıyla. Bir de böyle kaslar var. Düz kaslar bunlar, istemsiz. Ama öyle bir dalga meydana getiriyor ki, o dalga, o besini bakın aşağı iterek taşıyor. Bu nedenle biz, yani amuda da kalksak bir şey yuttuğumuzda, tabii kimse yapmasın da, yine yutabiliyoruz, bundan dolayı yutabiliyoruz. Dalgalar itiyor. Yani amuda kalkan bir insanda yer çekimi aşağı doğru ama aşağı doğru geri gelmiyor besin. Yukarı doğru gönderiliyor. Maşallah, muhteşem bir sistem. Bakın tam olması gereken yerde kaslar özel olarak genetik kod mükemmel şekilde yaratmış. Bunu mideye doğru taşıyor. İşte aşağıdaki bu sfinkter denen özel kaslar gevşediği zaman bu mideye geliyor. Secondary peristaltic waves triggered by the intrinsic plexus at the point of distension completely clear the esophageal lumen. Evet, biri yapışsa bile duvarına onları tamamlayarak bu ikinci evet dalgalar aşağıya doğru taşıyorlar ve götürüyorlar. Şimdi bunu gördük. Bir de pankreas da sindirimle ilgili özel bir görevi var. Onu göstermek istiyorum şimdi. Evet.
Ama sırf o peristaltik hareketin koordinasyonu çok güzel, şaşırtıcı mesela.
Evet.
Değil mi? Oradaki sistemde domino taşı etkisi gibi. Yani dominoyu nasıl buradan mesela bir metrelik domino taşı çok senkron bir şekilde kayarak ilerler. Ama bunun için ne yapmak lazım? Aynı eşit aralıklarla o 100 tane mesela domino taşı olsun. Birisinin onu oraya dizmesi lazım. Ve birisinin buradan dokunduğu an tırırırt diye o ilerler. Bizim yemek borumuzda buna benzer bir sistem. Orada eğer bir sistem bilinçli bir akıl tarafından zaten var olmasa, oradaki lokma o peristaltik hareketle senkron koordinasyonu bir şekilde aşağı inmez. Hatta yapışan cisim için bir daha indiriyor aşağı. Tamamen tertemiz oluncaya kadar bu devam eder diyor. Evet. Biz hiçbir şey hissetmiyoruz, duymuyoruz. Kaygan değil mi? Sürtünme acısını da duymuyoruz. Maşallah çok güzel bir sistem. Çok güzel bir nimet.
Ya daha ilk giriş anından itibaren her şey özel olarak hazırlanmış. Gördük. Dişler mesela değil mi? Dişlerin, ön dişlerle arka dişlerin senkronize yapısı, kesici dişlerin önde olması parça koparmak için, çiğneyici dişler arkada, dil var. Dil de yardımcı oluyor o besini yemek borusuna taşımak için. Sonra bir baktık yutma merkezi var. Bir refleks oluşturuyor. O refleksle o solunum borusunun üzerine bir kapak kapandı. Aynı şekilde yumuşak damak ve küçük dili yukarı çıkarak yukarıya gidişi kapadılar. Sen diyorlar mecburen yemek borusuna gideceksin. Çünkü yemeksin sen diyor. Adeta biliyor onu. Yemek borusuna gönderiyor ki sen diyor sindirileceksin aşağıda. Sindirim var, oraya gitmen gerekir diye. Onu da özel kas dalgaları böyle peristaltik dalgayla aşağı doğru taşıyor. Şimdi bu sistem tesadüfen ya da basamak basamak olabilir mi? Olamaz tabii ki. Yani bunu böyle bir sistemin tesadüfen olduğuna inanması için bir insanın ya ahmak olması gerekir ya yalancı olması gerekir tesadüfen olduğunu söylemesi için. İşte Darwinizm yalan yani yalancı evet. Bir batıl din. Şimdi devam edelim. Tabii aşağıda mesela yemek aşağı indi ama yemeğin aşağı inmesi hiçbir şey ifade etmez. Onların sindirilmesi gerekiyor. Sindirecek organlar var. Mesela pankreas bunlardan bir tanesi görelim. Bakın midenin hemen arkasında duruyor. Midenin arkasında ve özel bezleri var bunun. Ve bunlar salgılarla sindirime yardımcı oluyor. Aynı zamanda başka şeyle yardımcı oluyor. Şimdi bakacağız hep birlikte. Bakın pankreası görüyoruz. Midenin arkasında burası mide. Evet, egzokrin ve endokrin bezleri var. Endokrin bezler içeriğini, hormonlarını kan dolaşımına veriyor. Egzokrin olanlar da bağırsak sistemi, mide bağırsak sistemi içerisine veriyor. Dışarıya yani dış aleme vermiş oluyor. Endokrin olarak mesela ne yapıyor? İnsülin hormonunu salgılıyor. İnsülin hormonu kandaki şeker düzeyini kontrol ediyor. Şekerin vücut hücreleri tarafından kullanılmasını sağlıyor. Egzokrin bezlerde sindirime yardımcı oluyor. Şimdi onu görelim hep birlikte. Bakın özel bir pankreas kanalı var. Kanalın etrafında bezler var. Burası da safra kanalı. Bakın buradan duodenuma yani 12 parmak bağırsağına geliyor. Buradan verilen salgılar. Safra kanalındaki safra ile birleşerek. Ve sindirim başlıyor burada. Bu pankreas kanalının kenarında özel bezler var. Bunlara da egzokrin bezler deniyor. Çünkü pankreas kanalına ve dolayısıyla mide bağırsak sistemine hormon gönderiyorlar. Salgıları. Bakın bu hücreler pankreas sıvıları safra ile karışarak sindirime yardımcı oluyor. Bu hücrelerde özel bir sıvı salgılıyorlar ki asit mideden gelen asit sıvıyı nötralize etmek için. Çünkü mideden dışına çıktığı zaman 12 parmak bağırsağını ve ince bağırsakları perişan ederdi bu asit sıvısı. Ama onları nötralize eden bir yapısı var. Bu bir kimya bilgisi. Bak kayma olarak geliyor. Hemen nötralize ediliyor burada ki tahribat yapmasın. Nereden biliyor? Tam olması gerektiği yerde. Bunun dışında çünkü bu bölgeden itibaren midenin dışında savunma sistemi yok. Asit sıvıya karşı. Midede var. Midede özel evet, sindirim başladı doğru. Asit sıvıyla. Fakat asit sıvı dışarı çıkıp böyle aynen devam etse bütün bağırsakları eritirdi. Hayat olmazdı. Orada hemen pankreastan ve safradan gelen bu sıvının karışımı özellikle pankreastan gelen nötralize ediyor. Yani asit özelliğini ortadan kaldırıyor. Bakın geliyor. Bu tehlikeli asit içeriği ortadan kaldırıldı, nötralize edildi. Bunlar da pankreatik adacıklar. Pankreasın gövdesinde bulunuyor. Hormon salgılıyorlar. Hangi hormonu? İnsülin hormonu mesela. Alfa hücrelerini görüyoruz. Ve beta hücreleri. Beta hücrelerinden insülin salgılanıyor. Eğer kan şekeri düşükse alfa hücresi denen hücreler glikagon isimli bir hormon salgılıyorlar. Glikagon şekeri yükseltiyor. Şeker yüksekse bu sefer beta hücrelerinden insülin salgılanıyor. Ki insülin hücrelere girsin kullanılsın diye. Bunların ikisinin arasında çok hassas bir denge var. Yani şeker düştüğünde yükselten hormon yükseldiğinde de düşüren hormon arasındaki dengeyle şeker hep sabit sınırlarda kalıyor hayatımız boyunca. Zaten bir rahatsızlık olduğunda hemen diyabet hastalığı veya hipoglisemi diye bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. O da şeker düşmesi. Her ikisi de insanı hem hasta eden hem de ölümcül sonuçlar doğurabilen rahatsızlıklar. Ama bu rahatsızlıkların dışında Allah mükemmel olarak ayarlanmış. Şimdi nereden biliniyor şeker gelecek? Mesela pankreastaki hücreler ağzımızdan, yemek borusundan şekerin gelip geçeceğini ve şekerin vücut hücreleri tarafından kullanılması gerektiğini, dolayısıyla onu kullanmak için hormon üretmeleri gerektiğini nereden biliyorlar? Ayrıca bu hücrelerin vücudumuzdaki 100 trilyon hücrenin tamamı aynı genetik bilgiye sahipken, yani insülini üretecek bu bilgiye sahipken, neden sadece pankreas hücreleri üretiyor. Çünkü şunun için pankreas tam olması gerektiği yerde dolaşıma ve sindirim sistemine bağlanıyor. Dolayısıyla hem sindirimi, bağırsak içindeki sindirimi için gerekli olan hormonları üretiyor, proteinleri üretiyor. Aynı zamanda kan dolaşımına da şeker ayarlayacak bu hormonu veriyor. Bunların hepsi bize muhteşem bir ayar, düzen ve kusursuz bir düzen olduğunu gösteriyor. Kusursuz bir yapılanma olduğunu gösteriyor inşallah.
Ya burada benim en çok hayrete düştüğüm konu şu oluyor. Şimdi insan damar ağı 100 bin kilometre. 100 bin kilometre, 100 bin. Dünyanın çevresini bir kere dolaşır, bir daha dolaşır, bir de yarısı kadar bir daha dolaşır. Şimdi şekeri aldığı zaman insan vücudu o kana karışmaya başladığında sirkülasyon esnasında artık o şeker bütün kana yayılmaya başlıyor, dağılmaya başlıyor. Ya pankreas hangi 100 bin kilometrenin hangi borunun neresindeki şekeri ölçüyor da totalde ya 100 bin kilometrenin tamamında şekerde bir artış var. O zaman ben insülin salgılamalıyım diyor. Ve insülini salgıladıktan sonra 100 bin kilometrelik ağın tamamına etki ediyor. Tamamının kontrolü, tamamının tahlili, analizi, ya tamamının analizi ve tamamına hükmeden bir hormonun bütün 100 bin kilometreye yayılması çok acayip bir sistem. Değil mi? Normalde şu petrol boru hattı yapıyorlar. Birkaç bin kilometre. Bir yerinde bir arıza çıkıyor. Ta bilmem kaç saat sonra haberleri oluyor. Veya tamir etmek istiyor. Değil mi? Gerekli işlemler yapmak istiyor. Günler sürüyor. Veya tamir edilemiyor. Çok zor oluyor. Bizim vücudumuzda her an bir sorun çıkıyor diyelim. Çünkü şekerin yükselmesi mesela bir sorundur. Hemen halletmek için insülin salgılanıyor. Hemen düşürülüyor. Şeker düşmemesi de lazım. Düştüğü zaman yine sorun oluyor. Hemen glikogen salgılanıyor. Hemen bu sefer şeker salınıyor hücrelerden. Şeker artışı oluyor.
Evet.
Ya bu çok acayip. 100 bin kilometrenin denetimi çok kolay bir iş değil. Çok çok zor bir iş.
Çok ama mükemmel yani, yapılıyor evet, yani. Şimdi devam edelim. Bakın öyle bir muhteşem sistem var ki maşallah. Ağızdan yutmakla başladık. Yutmadaki muhteşemliği gördük. Sonra mide bağırsak sistemine gelen besinlerin nasıl sindirilmeye başlandığını gördük. Şimdi şeker geçti kanımıza. Bu sefer insülin hormonu salgılanıyor. Bakın insülin nasıl bir detay var insülinin şekeri düşürmesinde onu hep birlikte görelim. Bakın şeker, glukoz burada şekeri ifade ediyor. Şeker kan dolaşımına geçtiğinde emiliyor, kan dolaşımına geçiyor. Evet, kandaki şeker miktarını yükseltiyor doğal olarak. Şimdi bu iki hücre grubu tarafından kullanılacak. Kas hücrelerini görüyoruz. Yağ hücrelerini. Ya yağ hücrelerine gönderilecek ya kas hücrelerine. Ama nasıl girecek? Normalde giremiyor. Girmesi için mutlaka insülin gerekiyor. Glikoz da yani şeker de enerji üretiminde kullanılacak. Yani bütün fonksiyonlarımızı yerine getirmemiz için glikoz gerekiyor. Kalbimizin kasılması için, hareket edebilmemiz için. Besinlerin sindirilmesi için yine glikoz gerekiyor. Evet. Beynin çalışması için. Beyin sadece glikoz yakıyor. Şimdi bakın nasıl oluyor. Fakat ilginç olarak onu da söyleyelim. Mesela insülin kas hücrelerine, yağ hücrelerine şeker girişini arttırıyor ama beyinde böyle bir sistem yok. Beyinde insüline ihtiyaç yok. Çünkü insülin şeker deposu yok. Sürekli olarak şekere ihtiyacı var ve vücudumuzdaki şekerin önemli bir bölümünü beyin yaktığı için Allah insüline ihtiyaç duyurmayacak şekilde yaratmış. Yani kandaki şekeri direkt olarak kullanabiliyor, doğrudan kullanabiliyor. İnsüline gereksinim duymuyor. Halbuki diğer dokuların insüline gereksinimi var. Bakın şimdi nasıl oluyor. Evet, orada şeker de depolayabiliyorlar. Mesela kandaki şeker miktarı düştüğünde kendi depoladıkları şekeri kullanabiliyor kas dokusu. Bir müddet açlık halleri devam ediyor yani. Ama beyin öyle değil. Kanda şeker oranı düştüğü anda bayılma meydana gelir. Beyin fonksiyonları durur. Şeker deposu yok. Depolaması yok evet. Şeker depolaması yok. Doğrudan kandaki şekere bağlıdır. Onun için hipoglisemi olduğunda kas çalışabilir ama beyin fonksiyonlarını durdurur. Bayılma, şuur kaybı ve çok şeker alınmazsa ölüm meydana gelebilir. Burada da trigliserit olarak depolanıyor. Şimdi bakın insülin nasıl şeker girişini arttırıyor. Evet, şekere insülin bağlandı. Bakın birçok proteinin nasıl aktif hale getirildiğini görüyoruz. İnsülin reseptörlerine bağlandığı takdirde birinci protein aktif hale geldi. Sitoplazmik sinyalleşme deniyor buna. Bir protein gidiyor, diğer protein aktif hale getiriyor. Öbürü öbürünü aktif hale getiriyor. Özel olarak bakın, bazı proteinler kesecikler içerisinde hücre zarına, membranına taşınıyorlar. Bunlara da GLUT4 proteinleri deniyor. Bu GLUT4 proteinleri şekerin hücreye girişini kolaylaştıran proteinler. Pankreasta beta hücreleri yüksek, kanda şeker oranını yüksek olarak algıladıkları zaman hassas ölçerleri var onların, şekeri ölçüyor. Bu da muhteşem bir sistem. Yani insülin salgılanması için öyle başıboş bir mekanizma değil. Alıcılar yerleştirilmiş, sadece ihtiyaç halinde insülin DNA'dan kopyalanıp yapılıyor, üretiliyor ve kan dolaşımına veriliyor. Sadece ihtiyaç olduğu kadar. Öyle rastgele değil, çünkü insülin fazla olursa öldürür. Az olursa diyabet olur, şeker olur, şeker koması yine öldürür. Sürekli kontrol ediliyor bakın. Kaç tane mekanizma, iç içe geçmiş mekanizmalar birbirini kontrol ediyor böyle. Hiç hata yok. Kusursuz bir düzen var. Bakın insülin geliyor. Alıcılarına bağlanıyor. Yani insülin tek başına hiçbir şey yapamaz. Alıcısının olması gerekiyor. O da DNA'da kodlanmış olarak var. Anahtar kilit gibi. Bu buna bağlandığı anda hemen bakın fosfat grupları ekleniyor. Burası hücre içi bölümü, burası hücrenin dış kısmı. Bakın buraya fosforilasyon denen, kendi kendine fosforilama, fosforlar bağlandı. Ve birdenbire zincirleme, domino gibi reaksiyonlar başlıyor. Ona hemen çok yakın olan bir protein. Ama bu ancak bu protein fosforlandığı zaman aktif hale geçiyor. Geliyor. Bu sefer o fosforilasyona uğruyor. Fosforlanıyor. Fosfor grupları ekleniyor ve aktif hale geçiyor. Bunlara kinaz deniyor. Kinazlar gidiyor, fosforilasyon meydana getiriyor başka proteinlerde. Bunların hepsi DNA'da kodlanmış olarak var. Biri olmadan diğeri olamıyor zaten. Bakın dikkat ederseniz, mesela bu protein eksik olsa bu protein asla işlev yapamaz. Onun aktif hale getireceği hiçbir protein işlev yapamaz. Şeker de asla hücre içine giremez. Bir tanesi eksik olsa. Ne olur şimdi, mutasyon olsa ne olur? Biter bu sistem yani. Bu kadar muhteşem bir sistem. Bu kusursuz düzen. Dışarıdan çekişle vurmak gibi bir şey bu sisteme. Yani balyozla vurmak gibi bir şey.
Next.
Bakın PIP2 havuzu denen bir havuz görüyoruz burada. Ve diğer proteinleri fosforilasyon yapıyor. Bu protein molekülü gördüğümüz gibi aktif hale geçen. Peki glikozun girişi nasıl oluyor? Bakın GLUT4 denen bu protein şekeri hücre içine geçiren protein. Ama bunlar hücrenin içinde şu anda. Ne işe yarayacak? Bakalım nasıl işe yarayacak? Onu göreceğiz. Bunu depolayan küçük kesecikler var. Onların üzerindeler bunlar gördüğünüz gibi. Ve üzerinde de özel reseptörler var. Bakın görüyorsunuz. Bakın bunlar aktif halde değil. Şimdi uyuyan bir halde bulunuyorlar. Fosforilasyon devam ettiğinde en son protein aktif hale geçirildiği zaman onlar da gidiyorlar bu keseciklere. Keseciklerdeki bu kesecikleri aktif hale geçmesini engelleyen proteinlere bağlanıp o zaman aktif hale geçiyor. O parça ayrıldığı zaman bu kesecikler derhal hücrenin zarına gidiyorlar o zaman. Ve hücrenin zarında hücreye şeker girişi, bakın şeker girişi başladı. Kolaylaştıran bu proteinleri hücrenin zarına yerleştiriyorlar. Anlatması bile zor. Ki çok güzel anlattık maşallah.
Maşallah.
Bu sistem kusursuz işliyor. İlk insandan itibaren böyle. Hazreti Adem de bu sisteme bütün bu proteinlerin hepsine sahipti. Glut4 proteinine sahipti, insüline sahipti Hazreti Adem ve eşi, insülin reseptörüne sahipti. O aradaki fosforilasyonu yapan kinaza sahipti. Diğer bütün proteinlere sahipti, reseptörlere sahipti. Çünkü olmasa şeker olmayacak, Hazreti Adem ve eşi hayatta kalamazdı. Allah işte ilk canlıdan itibaren, ilk insandan ve bütün hayvan ve bitkiler için de geçerli bu. Diğer bütün hayvan ve bitkiler, diğer derken insan insan tabii inşallah. İlk insandan itibaren bütün proteinlerimiz, genetik özelliklerimiz aynı.
Evet.
Bu kadar. Olmasa çünkü olmuyor, hayat olmuyor. Çok açık bir şekilde belli.
Maşallah. Bir maşallah. De çok çok ayrıntılı. İnsülin bir ayrı bir yapısı var. Ona uygun kapı var, onun da ayrı bir yapısı var. İçeride o kapının meydana getirdiği tetik çekilmiş oluyor. Tetik çekildikten sonraki içerideki proteinlerin ayrı bir yapısı var. Hepsinin senkronuyla bu iş oluyor. Sırf insülinle de olmuyor. Yani herhangi birinin hastalık olsa yine şeker hastalığı vuku buluyor. Değil mi? O zincirin tamamının eksiksiz biçimde olması lazım. İnşallah Allah çok kompleks yaratmış vaziyette inşallah. Şimdi o zaman kısa bir aramız var. Süremiz doldu. İkinci yarıda tekrar görüşürüz inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bu geçenlerde bir haber çıktı. Yeni bir kuş fosiliyle alakalı. Archaeopteryx'ten işte 5 milyon yıl daha biraz daha eski bir fosil bulundu ama ima edilen görüşler çok daha uç boyuttaydı. Değil mi doktor, istersen ondan evet. Bahsedelim şimdi.
Xiatongia adı verilen, böyle garip isimler verirler zaten böyle. Bir de ne hikmetse hep de Çin'den çıkar bunlar böyle. Çinliler çok evrimci tabii. Bir tane yine tavuk büyüklüğünde bir fosil bulduklarını söylüyorlar. Bu fosilin, işte bakıyoruz, tüylü. Diyorlar ki Archaeopteryx'ten de biraz daha eski. Şimdi Archaeopteryx'i tutturamadılar. Archaeopteryx'in bir kere kuş olduğunu artık herkes söylüyor. Alan Fedulce var mesela. O söylüyor. Science dergisinde çıkan yazılarda söylüyorlar. Mesela Science dergisinde çıkan yazıyı göstereyim. Yani kuş olduğu artık kabul ediliyor. Bakın Science dergisi şunu söylüyor. Diyor ki Science dergisinde Archaeopteryx muhtemelen ilk kuşlarla ilgili olarak tüylerin ve uçuşun en eski kökeniyle ilgili pek bir şey söyleyemez. Çünkü Archaeopteryx modern anlamda bir kuştur. Kim söylüyor bunu? Science dergisi. En ünlü evrimci dergilerden ikisinden bir tanesi zaten. Bir Nature var, bir de Science var. İkisi de Darwinist. Yani Archaeopteryx kuştur diyor. Dinozorla, minozorla alakası yoktur diyor. Şimdi bunu tutturamayınca böyle işte yok öyle miydi, yok böyle miydi? Kardeşim, dinozorlar mükemmel canlılar. Soyu tükenmiş dev sürüngenler. Dinozorlar var. Bakıyoruz kuşlar var, mükemmel canlılar. Modern asimetrik tüy yapısı var. İçi boş kemik sistemi var. Mesela dinozorlarda kemik sistemi öyle mi? Alakası yok. İçi dolu. Değil mi? Tonlarca ağırlıktalar hatta dinozorlar. Evet. Dev dinozorlar var. Kuşların içi boş sistemi var. Kuşların güçlü uçuş kasları ve onların yapıştığı göğüs kemiği var. Metabolizmaları çok farklı. Yani bir serçede mesela vücut ısısı 42 derece ve üstüne çıkabiliyor. Buna dinozorlar sürüngen. Soğukkanlı canlılar öyle onlar gibi sıcakkanlı canlı değil. O metabolizme dayanamazlar zaten. Bir de o ağırlıkla zaten uçamazlar. Öyle bir konu olmaz. Ayrıca akciğer sistemleri değil mi? Tamamen farklı. Akciğerleri kuşların hem giriş vardır hem çıkış vardır ve içinde özel kesecikler vardır ki sürekli oksijen akımı olsun. Sürekli olarak kan oksijenlensin. Çünkü çok yüksek metabolizma kaslara sürekli oksijen gitmesi gerekiyor. Bu nedenle kara hayvanlarından farklıdırlar. Yani her bakımdan farklı. Tüylerinin özellikleri. Genetik bakımdan muazzam bir farklılık var. Bir genetik yapının öbürüne dönüşmesi de mümkün değil. Çünkü mesela kuşun kemik yapısı boş diyelim, içi boş, diğerinki dolu. Şimdi yavaş dönüşüm zaten genetik olarak mümkün değil. Mantıken de mümkün değil. Yarı dolu kemikle uçamaz kuş. Ancak içi boş olduğu zaman uçabiliyor. Bu da yetmiyor. Akciğer sisteminin ona göre olması gerekiyor. Nasıl değişecek akciğer sistemi? Tek girişli mesela. İnsan akciğeri tek girişli. Nasıl kuşa dönüşecek? Mümkün değil. Genetik olarak bir genin diğerine dönüşecek bir mekanizma da yok. O da mümkün değil. Fosiller de bunu bize net olarak kanıtlıyor. Onun için çıkıp çıkıp hoplayıp hoplayıp ondan sonra da yerlerine oturuyorlar. Bu da aynı şekilde değil mi? Bu Nature dergisinde yayınlanan makalede Xiatongia Zengi ismini de vermişler. Tavuk büyüklüğünde bir fosil bulduklarını söylüyorlar. Bakın tavuk büyüklüğünde fosil. Fakat zaten evrimciler ki dünyanın en önde gelen evrimcilerinden bir tanesi Alan Fedurchia'dır. Uçuşun kökenini araştıran en ünlü evrimcidir. North Carolina Üniversitesi'nden. Bakın diyor ki Alan Fedurchia mesela alıntılarından bir tanesini okuyorum. Eğer biri tavuk iskeletiyle tavuk büyüklüğünde fosil diyorlar ya buna. Biri tavuk iskeletiyle dinozor iskeletine uzaktan dürbünle bakarsa diyor Alan Fedurchia. İkisinin benzer olduğunu düşünebilir. Ancak yakından ve detaylı bir inceleme aralarında pek çok farklılık olduğunu çıkarıyor. Terapod dinozorların örneğin eğri ve testere gibi uçları olan dişleri var. Ancak ilk kuşların düz ve karınca gibi dişleri var ve uçları testere gibi değil. Ayrıca her iki türün dişleri farklı şekillerde çıkıyor ve yenileniyordu. Yani çok açık bir şekilde söylüyor. Bakın ayrıca diyor ki, bu çok önemli. Şimdi Alan Fedurchia'nın başka bir alıntısını okuyacağım size. Bakın Alan Fedurchia şunu söylüyor.
Ya bir kere kuş diyorlar zaten, uçuyor diyorlar yani. Uçan bir canlıyla sürüngenin zaten bir alakasının olmadığı, metabolizmalarının çok çok farklı olduğu zaten biliniyor.
Evet.
Diyor ki zaten kuş diyor, fosile kuş fosili bulundu diyor. Xanthophia neyse. Zaten uçuyorsa bu zaten konu bitmiş demektir. Bir, iki, çok değişik özelliklere sahip yeni bir canlı türünün mesela fosili bile bulunsa günümüzde, bu yine evrimin olduğuna ispat değildir. Çünkü bize her seferinde, bize diyorum çünkü çıkan bu ara geçiş iddiaları her zaman için hocamıza inşallah bakıyor. Bütün bilim adamları için çıkarttığında fosili ilk itiraz gelecek yer hocamızın makamı. Onun için sunum da bize yapılmış oluyor. Onun için makaleyi şimdi dikkatlice okuduğumuzda da şunu görüyoruz. Hep ortalı kelimeler, kesin budur demiyor. İşte Archaeopteryx'in eskisi biraz belki hani dinozorlar çağında yaşamış. Hani pençeleri de var. Dişler de biraz yani dişleri de var. İma ediyor ama söylemiyor. Kesinlikle söylemiyor. Bu ara geçiş fosili olacaktı falan böyle net böyle bir kanı değil mi? Söyleyemiyor. Cesaret edemiyor ona.
Şimdi hocamız dedi ki benim demişti elim havada duruyor. Bunlar kafayı çıkardı mı? Küt şimdi. Bak Alan Fedurchia diyor ki evet. Bu dünyanın bir numaralı bu konunun uzmanı ve Darwinist adam yani. En önde gelen Darwinistlerden biri zaten. Diyor ki ben diyor burada İngilizce anlattığı şey var alıntısı. Ben diyor kuşları diyor 25 yıl inceledim diyor. Kuş kafataslarını diyor. 25 yıl inceledim diyor bakın. Hiçbir benzerlik görmüyorum diyor. Görmüyorum kardeşim diyor burada devam ediyor. Kardeşim demiyor da görmüyorum diyor. Terapotlar diyor bir dinozor alt grubu. Kuşların terapot orijini diyor yani terapotlardan evrimleştiği iddiası diyor. Benim görüşüme göre diyor. Ne diyor bakın. Paleontolojinin diyor 20. yüzyılda en büyük utancı olacaktır diyor.
Tabii.
Ulan diyor utanacaksınız diyor. Yapmayın bunu diyor. Kim diyor bunu? Bu konunun bir numaralı Darwinist uzmanı söylüyor dünya çapındaki. Ondan sonra hoplayıp hoplayıp çıkıyorlar. Bir kere Archaeopteryx'te diş var. Doğru. Günümüzdeki kuşlar diş var mı? Yok. Fakat dişsiz kuş var mı? Var. Archaeopteryx'te bakın aynı dönemde yaşamış olan. Bu gerçek bir fosil. Confucianist değil. Yine Çin'de bulunan. Bakın Confucianist adını kendileri vermiş aynen, zaten. Aynı Çin'de biz bulduk diyorlar. Aynı yerde. 120 milyon yıllık değil mi?
Evet,
Onur hocam.
Evet.
120 milyon yıllık fosil. Bakıyoruz ağzında diş yok. Mükemmel bakın iskelet yapısı, kanat yapısı değil mi? Her şeyiyle mükemmel bir kuş. Modern asimetrik tüy yapısı olan.
Evet.
Değil mi? Kafatası da çok net gözüküyor. Ağzında da diş yok. Bakın ağzına bakıyoruz. Diş yok. Demek ki ağzında diş olmak bir kriter değil. Aynı dönemde yaşamış olan ağzında diş olmayan kuş fosilleri var. Bir. İkincisi diyorlar ki kanatlarında pençe var. Dün hocamız gösterdi filmini. Hoatzin diye ve Tauraco isimli iki tane kuş türü var. Mükemmel kuş türleri. Hatta biz de bulup gösterelim. Hoatzin'i bulursan hocam. Kanadında pençe var. Dallara tutuyor ve mükemmel kuş. Uçucu bir kuş. Küçük ufak bir kuş. Dün hocamız gösterdi filmini ekranda. Demek ki bu da bir kriter değil. Kuş olmadığını göstermiyor. Ayrıca modern asimetrik tüy yapısı ve içi boş kemik sistemi kuş olduğunu kanıtlıyor Archaeopteryx'in. Ayrıca 1992 yılında bulunan fosilde göğüs kemiği bulundu. Şimdi şöyleydi. İlk Archaeopteryx fosili Darwin'in kitabını yazmasından 2 yıl sonra bulunuyor. Hemen o dönemde atlıyorlar işte. Ve şunu iddia ediyorlar. 6-7 tane fosil bulunuyor 92 yılına kadar. Bunun göğüs kemiği yok. İşte gördünüz mü? Bakın işte göğüs kemiği kuşlarda olur. Güçlü uçuş kaslarının yapıştığı kemik olmadığına göre bu dinozorla kuş arasında gibi yutturmaya çalışıyorlardı. Hop Almanya'da göğüs kemiği de çıktı. Şiştiler. Evet. Mükemmel kuş olduğu kanıtlandı. Kaldı ki bir tane daha bir olay var. Onu da söyleyelim. Ona hiç değinmiyorlar. Proteus diye bir fosil var. 225 milyon yıllık mükemmel kuş fosili ve bunu en önüne gelen Darwinist bilim adamları da kabul ediyor. Onu bulduktan sonra zaten örtbas ettiler. Çünkü bu dinozorlardan bile önce yaşamış olan bir kuş fosili. Yani dinozorlardan evrimleştiği iddiasını zaten temelden kökünden söküp atıyor. Nitekim bu buldukları fosille baktığınız zaman mükemmel bir kuş fosili. Yani tavuk büyüklüğünde dinozorlarla hiç alakası olmayan. Kaldı ki dinozor fosili de olabilir, fark etmez. Ama dinozorları dinozor Allah, kuşları kuş olarak yaratmış.
Evet.
Proteus de 225 milyon yıllık kuş. Dinozorlardan bile önce yaşamış. Archaeopteryx kuş. Çok net olarak zaten gördük. Elvin Fiduce ne diyor? Bakın diyor, kuşların diyor dinozorlardan evrimleştiği iddiası diyor 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor. Adam ben diyor 25 yıl inceledim diyor. Atıp tutmayın diyor. Bu bakın slide'daki alıntı. Bakın burada gördüğümüz alıntı. Pat Shipman isimli New Scientist dergisinde yazılmış bir makaleden. Evan Ferruccia'nın alıntısı. Ben Pennsylvania State University var Amerika'da. Amerika'nın en büyük üniversitelerinden bir tanesi. Orada konferansımız vardı. O konferansa evrimciler geldi. Birçok evrimci profesör vardı. Sonunda da bir iki soru itiraz etmeye çalıştılar falan. Acayip ezdik. Allah nasip etti. Elhamdülillah. Hocamızdan öğrendiklerimizle. Bunlardan biri de Pat Shipman'mış. Ben de bu slide'ı göstermiştim ama Pat Shipman'ın kim olduğunu bilmediğim için kadını tanımadım. Bir hanım Darwinist bu. Böyle kısa saçlı falan. Erkek gibi kestirmiş saçlarını. Tanımadım ona. O da kalktı. Bu slide'ı göstermiştim ben. Adam Fiduce'nin en büyük utancı olacaktır bu slide'ını. O da Archaeopteryx'in kuş olduğunu iddia etti. Dedi ki işte dişi vardır dedi. Kanadında pençeleri vardır dedi. Ondan sonra falan filan böyle konuşma. O ondan sonra bir başladık böyle Confucianus'un fosilleri, ağzında diş olmadığı, Hoatzin, Taurako falan. Bu acayip şişti. Sonra oradan Amerika'dan döndük biz. O turda 35 üniversitede konferansımız olmuştu. Bunlardan bir tanesiydi bu. Amerikan Bilimler Akademisi'nin sitesinde yazı yazmış Pat Shipman. Konferansı anlatmış. Ama konferansta her söylediğim şeyi not almış, tek tek anlatmış. Hiçbir itiraz yok. Belli ki Darwinizmin geçersizliğini anlamış ve kanaatine gelmiş. Zaten biz de çok övmüş. Orada diyor ki mesela diyor slaytlar diyor beklediğim gibi çok profesyonel diyor. Üç yerde geçiriyor slaytların mükemmelliğini. Anlatım diyor bunu diyor hatta diyor Müslüman öğrenciler organize etmişti. Niye duyuramadılar diyor. Biz duyurduk diyor bu konferansı. Böyle bir konferansın duyurulması gerekirdi demiş. Tek tek yazılan söylemiş. Çok şıktılar demiş. Kravat iğneleri vardı demiş. Mendilleri vardı. Böyle anlatmış da anlatmış. Elhamdülillah. Ama Darwinizm olmadığına net kanaati gelmiş. Çünkü tek tek söylüyor. Hiçbir itiraz yok. Neticede işte bu yani yine böyle hocamızın eli havada. Bunlar da hopluyorlar. İyice sonra şapadalak dönüşüyorlar yani. Ne gerek var kardeşim özür diyeceksiniz yine yapmayın böyle. Yok tavuk benzeri. Adam diyor ki dürbünle bakınca diyor tavukla diyor uzaktan diyor şey bir dinozor birbirine benzer görülebilir diyor. Olabilir. Ama yakından baktığında diyor. Şimdi biraz önce okudum. Kim söylüyor bunu? Alan Fiduce söylüyor. Bunların ağababası. Böyle benzerlik falan. 25 yıl inceledim diyor. Bir kere bakın genetik benzerlik şey genetik dönüşüm imkansız. Öyle bir mekanizma yok. Bütün fosiller bunu ispatlıyor. 350 milyon tane fosil var. Yani dev dinozorla yani bakın şunu iddia ediyorlar ya kepazelik şeklinde onu gösterelim. Bakın bunların iddiası dinozorlar koskoca dinozorlar sinekleri kovalarken kuş haline dönüştüler diye yani artık insaf yani. Bakın bu emcinin iddiası bu diyor ki dinozor diyor yavaş yavaş diyor kanat çıkıp diyor koskoca dinozor kuşa dönüşmüş. Rezalete bakın. Bu evrimci kaynaklardaki çizimler, artık kepazeliğin boyutunu görmek açısından dev tonlarca tonluk, 10 tonluk, 12 tonluk dinozor sineği kovalayacakmış da sineği kovalarken kanat çıkıp uçacakmış. Yani ne denir buna? Ne denirse onu diyoruz biz de. Şimdi bu sinek zaten bakın dikkat edin. Bu uçan, şimdi uçuşun kökenini açıklamaya çalışıyor bunlar. Uçuşun kökenini yine uçan bir objeyle açıklıyorlar. Oradaki sinek mükemmel olarak uçuyor. Yani sinekle uçuşun kökeni açıklanır mı? Sinek saniyede bakın 2000 kere kanat çırpan sinekler var. 2000 kere. Yani fotoğraf tekniğiyle resimleyemiyorsunuz bile, gösteremiyorsunuz. Saniyede 2000 ne demek? Bir de havada çok seri hareketler yapıyor ve özel bir uçuş tekniği var. İnceliyorlar, yeni aerodinamik kanunlar keşfediyorlar. Ve milyonlarca yıllık fosilleri var sineklerin. Günümüzdekileri tıpatıp aynısı.
Şimdi bir önceki slide'a gelebilir misin? Şimdi bir fosil çıkıp da hani evrimci bir imada bulunmaları için bugünkü yaptıkları gibi bu yeni makalede olduğu gibi bir şey yapılmaması gerekiyor. Çünkü bize ne gösteriyor? 155 milyon yıl yaşında bir tane kuş gösteriyorlar bize. Bu bir evrim ispatı olmaz ki. Şimdi bu mesela şekilde en altta ne var? Bir tane dinozor. İddia ne? Yavaş gelişimlerle en üstteki kuşa dönüştü diyor. Adamın iddiası bu. O zaman ne göstermesi gerekir? O en alttakinin değil, en üsttekinin de değil. Arada tamamen yani hayali olarak çizilmiş olan şu çizime sahip, şu çizimdeki canının gerçeğinin fosilini göstermesi lazım. Veya şu diğer taraftakiler hafif kanatlı, yarım kanatlı, uçamayan, dişli, zırhlı, ayakları olan, koşan ama kanatlı olan gibi garip böyle patolojik, asimetrik, düzensiz yapıda canlıların fosillerinin olması gerekirdi. Eğer iddia edilen iddia doğru olsaydı. Ya her seferinde şu en alttaki sağlam, dört dörtlük, %100 dinozor olan dinozorların fosillerini gösteriyor. Var. Bunlar var. Ve en üstteki kuşların türlü türlü fosillerini gösteriyorlar. Ya pençesi kuyruğu olsa ne olur yani? Hani kuyruğu da olsa ne olacak? Veya neyi olursa olsun uçabilen bir canlının, kuşun sürüngenle hiçbir alakasının olamayacağını bugün biyoloji bilimi çok çok net ortaya koyuyor. Yani sürüngen ağır kanlı, çok ağır hareket eden, yavaş, yani sürekli atik bir yapıya sahip olmayan bir canlı, zırhlı, kalın ve ağır, kendisi de ağır. Kuş oldukça hafif, müthiş hızlı hareket eden ve enerji mekanizması, soğutma ve hareketindeki enerjinin teminin eden mekanizmayla soğutma mekanizması da o kadar hızlı çalışıyor. Sürüngeninkinin tam tersi yani. Biri yavaş, biri hızlı. Biri sürünüyor, öbürü uçuyor, havada uçuyor. Havada bir sürü zor koşullar var. Basınç düşüklüğü var, oksijen düşüklüğü var, rüzgarlar var, yön bulma sorunu var. Gözüyle, gözün kapasitesinin uygun olması lazım, gözün rüzgara uygun olması lazım gibi birçok koşul var. Ayrıntısına girdiğinizde, yani eğer protein seviyesine inildiğinde çok çok fazla, binlerce, milyonlarca proteinin farklı sentezlenmesi gerektiğini görürsünüz. O nerede, bu nerede? Sırf dişi var diye yani
zaten böyle bir iddiada bulunuyor. Gösterdikleri fosiller de onun için ya kuş oluyor ya dinozor oluyor. İkisinin arası yok. Mesela şimdi mantıken de düşünelim. Genetik bilimini göz önüne alarak. Şimdi adamlar şunu iddia ediyor. Diyor ki bir canlıya diyor hiç kanadı yok diyelim. Yavaş yavaş mutasyonlarla yeni genetik bilgi eklenecek. Genler ama yüzlerce gen. Çünkü kuşu uçurmak öyle tek bir genlik olay değil. Bunda yavaş yavaş kanat oluşacak mesela. Değil mi? Sıfırdan. Evet. Birkaç tüy çıkıntısı başlayacak. Sonra biraz tüyler uzayacak. Sonra onların böyle kemikleri biraz daha çıkacak. Değil mi? %10 kanat olacak. %20 asimetrik olacak. Bir tane tarafında var, öbür tarafında yok. Kafadan çıkmış, gövdeden çıkmış, değil mi böyle? Yavaş yavaş yavaş tesadüfen ve bunlar hiçbir işe yaramadığı halde, o canlıya zarar getirdiği halde o canlı da o genetik bilgi artmaya devam edecek. İleride diyecek, dur diyecek, kanat çıkartacağım ben. Kanat olacağı için doğal seleksiyon denen bu saçma sapan iddiaları onu eliminetmeyecek. Onu işe yaramamasına rağmen. İşe yaramaya denilir diyorlar değil mi? Onun iddiaları da o şekilde.
Evet.
Ondan da kanat olacak. Fosil var mı? Yok. Mantıken böyle bir şey olabilir mi? Hiç olamaz. Çünkü DNA'ya yeni genetik bilgi ekleyecek bir mekanizma yok. Allah yaratmamış. DNA'da bakın hep söylüyoruz. Sadece kopyalama mekanizması var. Bunların söylediği mesela diyorlar ki bazı genlerde duplikasyon oluyor. Duplikasyon bir genin aynısının bir tanesinin daha oluşması demek. Yani bir gen, şurada aslında çizim var onun. Öyle göstererek anlatırsak daha kolay anlaşılır. Duplikasyon gene de DNA'ya bir genin kopyasının oluşması demek. Bakın şurada gösterelim. Şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki bu DNA'nın üzerindeki kromozomdaki yapıyı görüyorsunuz. Duplikasyondan önce bir gen var. Bunların iddiasına göre diyorlar ki bundan bir tane daha oluştu. Bunun kanıtı var mı yok? Neye dayanıyorsun diyoruz. Diyorlar ki bazı genler birbirine benzer. Aynı olmasa da demek ki bu duplikasyonla oluşmuş. Sonradan değişmiş. Peki duplikasyon yararlı olur mu? Aslında zararlı olur diyorlar. İtirafları var. Çok söylüyor. Çünkü ulan baksana burada şimdi bir genden iki tane daha oluştuğu zaman diyelim ki bu bir hormon yapan bir gen veya bir protein üretiyor. İki katını ürettiğini varsayalım. Çok hassas dengeler var değil mi? Promotör bölgeleri var.
Evet.
Genin aktivitesini kontrol eden bölgeler var. Niye? Çünkü o protein çok fazlası zarar oluyor. Azı da zarar oluyor. Onu kontrol altında tutuyor. İhtiyaç olduğunda mesela üretiyor. Değil mi? Burada iki katı ürettiği zaman o organizmaya zarar verebilir. Ayrıca diyorlar ki duplikasyon sadece ard arda olmaz. Başka bir yere de daha olabilir. Ve o zaman da gidiyor o duplikasyon olduğu dediği gen mesela başka bir genin ortasına giriyor. Bir proteinin üstüne giriyor. Ne demek bu? Yani bir arabanın üstüne traktör düşüyor. Ne hale getirir o arabayı değil mi? O araba daha iyi bir araba olur mu?
Tabii ki olmaz.
Onu perişan eder. O genin yapısını iptal eder. O canlı da ölür. Sakat hale gelir. Hasta olur ölür. Yani her bakımdan sefil bir iddia. Sonra diyorlar bu güya, bakın yine aynı noktaya dönüyor ama. Duplikasyonla oluşan ikinci gen mutasyonla başka bir gene dönüşüyormuş. Heh, burada işte bakın gene kilitleniyor olay. Bir genin başka bir gene dönüşmesi imkansız. Çünkü bir gende gördük daha önce de anlattık artık tekrar anlatmaya gerek yok. Bir gende en ufak bir değişiklik meydana geldiği zaman o genin çok hassas yapısı bozuluyor. Bunu kendileri de söylüyor. Arabayı ateş etmek gibidir diyor dünyanın ünlü biyoloji kitabı. Arabayı ateş ettiğinde diyor bu genetik bilgiyi arttırır mı arttırmaz. Onun için de zaten Richard Dawkins havaya bakıyor. Bir tane faydalı mutasyon örneği var desene dediklerinde. Değil mi? Verir misin dediklerinde. Trilyonlarca olması gerekir evrime göre. Bir tane örnek veremiyor. Şimdi şuradan başladık. Yani bir genin başka bir gene dönüşmesi imkansız. Bir. İkincisi yeni genetik bilgi, yeni gen ekleyecek bir mekanizma yok. Sadece kopyalama mekanizması var DNA'da. Kopya çıkartılıyor. Yani bir kitabın fotokopisi gibi. Mesela bir kitap değil mi? Bu bir kitap. Bu kitabın fotokopisi çıkartıldığı zaman o bilgi bunun aynısıdır.
Evet.
DNA'da bu mekanizma var işte. DNA'nın kopyalanması mekanizması. Fotokopisi çıkartılıyor. Birebir aynı bilgi. O içindeki bilgi mayoz bölünme sırasında değil mi? Crossing over denen mekanizmalarla karıştırılıyor sadece. Özel yerlerinden kromozomların tam simetrik olarak o genlerin karışması söz konusu. Ama burada yeni genetik bilgi yok. Yani kombinasyon yapılıyor. Mesela aynı özelliği kontrol eden 3 tane gen diyelim bakın. Şimdi peçetelerle anlatalım biraz şey olacak ama. Şimdi bunların 3'ü de diyelim ki deri rengini kontrol ediyor.
Evet.
Bu veya 3'ten fazla da olabilir bir özelliği kontrol eden gen. Bununla bundan ve bundan 2 tane daha olduğu zaman o farklı olur ağırlık olarak. Bununla bunun kombinasyonu ve bundan 2 tane olduğu zaman farklı oluyor değil mi kombinasyon? Ama bunların arasında hiç yeni genetik bilgi var mı? Zaten 3 tane gen var. Onların değişik kombinasyonları olmuş oluyor değil mi?
Evet.
Burada evrim yok yani o zaman. En baştan itibaren var çünkü bu genler. Sadece değişik kombinasyonları işte insanda mesela sarı ırk oluyor, eskimo oluyor, zenci oluyor, beyaz oluyor. Ama o genetik bilgi Hazreti Adem ve eşinden itibaren var. Sadece değişik kombinasyonları işte bu varyasyon. Varyasyon kesinlikle evrim değil. Yani kanat oluşturacak bir mekanizma yok. Genetik bilgi mekanizması yok. Bunun fosili de yok. Mesela o da konfisyonist, onu da gösterelim. O da mükemmel bir kuş bakın. Yani kendileri buldu bunu da Çin'de. Orijinal fosil bu. 120 milyon yıllık. Her ikisi de bakın. Konfisyonist fosili.
Bu bak, da bu da. Gagası var, dişleri yok evet.
Tabii. Mükemmel kuş bakın dikkat ederseniz. Uçucu bir kuş. Archaeopteryx'i aynı dönemde yaşamış. Ağzında da diş yok. Yani Archaeopteryx'in ağzında diş olması bir şey ifade etmiyor. O da mükemmel kuş. O da dişli bir kuş. Allah öyle yaratmış. Bu da dişsiz bir kuş. Aynı dönemde yaşamış olan. Proto avis denen kuşları şunu da gösterebiliriz. Bu da konfüsyonist. Bunu da gösterelim. Aynı şekilde bakın 120 milyon yıllık. Net bilimsel delil bunlar. Bakın konfüsyonist mükemmel kuş. Ağzında diş olmayan, Çin'de bulunmuş olan. Çin'den gelen fosiller bunlar. Evrimi bitirdi işte yani kuşların. Yok dinozorlardan evet. Evrimleşti. Şudur budur. Protoavis dedikleri de onu da kabul ediyorlar zaten. 220 milyon yıllık. Mükemmel kuş fosili. O da uçan bir kuş fosili. Dolayısıyla Allah kuşları kuş. Dinozorları dinozor olarak yaratmış. Arada fosil yok. Birinin diğerine genetik bilginin dönüşmesi de imkansız. Bitti. Evrim her yönden çöküyor. Hiç hoplayıp sıçramasınlar, ağlamasınlar. Bitti Allah'ın izniyle. Yani bir kere proteinin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı zaten daha başlamadan bitiriyor.
Allah zaten ne diyeyim? Allah sistemi zaten yeteri kadar kompleks, girift yaratmış ki insanlar baktığı zaman anlasınlar sistem değişikliğe müsait değil. O kadar kompleks. Bir tane proteininin, yani bir tane mesela mekanizma nedir? Şey gösterdik, vücut sıcaklığının ayarlanması. Orada sayısız işlem oluyor. Çok fazla yüzlerce proteinin salgılanması, gönderilmesi, gönderdikten sonra hücrenin onu tespit edip alması, aldıktan sonra hücre içinde reaksiyon olması, sonra terin salınması, sonra bunu engelleyecek olan feedback mekanizmasına ait proteinin salınması, onun bu sentezi durdurması gibi normalde anlatırken terledim, sonra soğudum cümleleriyle çok kısa bir şekilde anlatmamıza rağmen bu işlem protein cephesine baktığımızda yüzlercesinin bir arada koordinasyonla çalışmasıyla oluyor. Allah böyle zaten kompleks birbirine bağlı yüzlerce elemanı olan her birisinde muhakkak birbirisiyle direkt ilişiği olan olmazsa bozulan sistem yarattığından dolayı yaratıyor. İnsanlar o zaman bakıp anlayacak ki burada sadece bir mekanizmada bu kadar büyük bir değişiklik olamıyorsa yani küçük bir değişiklik büyük hataya sebep veriyor. Zaten büyük bir değişikliğin olması imkansızsa o zaman nerede sürüngenin kuşa dönüşmesi veya balığın sürüngene dönüşmesi. Böylesine büyük devasa değişiklikler zaten olamaz. Evrimciler sadece dişine bakıyor, işte karada yürüyüşüne bakıyor, balığa benziyor bu diyor veya yüzer ve yüzmesini iyi biliyor diyor mesela. O zaman ara geçiş formu olabilir gibi. Hayali, çocukça bir bakış açısı. Yani çocukça dedim, hayal kahramanları yani bilim değil de sadece benzetmeler, şekillerin benzeşmesiyle ilgili çağrışım yapıyor. Hayal kuruyor yani. Kendi ideolojisini hayalle desteklemiş oluyor. Bilimsel veriyle desteklemiş olmuyor. Bilim bize çok net gösteriyor. Bir proteinin olması için ribozom gerekiyor. Ribozomun içerisinde peptidil transferaz enziminin olması gerekiyor. Peptidil transferaz enziminin bulunduğu bölgenin hidrofobik özellik gösterebilecek şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Aminositler birbirine bağlandıktan sonra icabında tekrar ayrışması için, kullanılması için proteinleri yine degrade eden, onların aminositlerin o peptid bağlarını kesen enzimlerin de olması gerekiyor. Ya sistem tamamıyla sentezlemeye, sentezlenmiş ürünü tekrar ayrıştırmaya, yani her türlü kontrole, yapmaya ve yıkmaya müsait şekilde Allah yaratmış maşallah. Öyle bütün sistem, bütün canlılarda kompleks halde olduğuna göre o zaman zaten kuş kuş olarak yaşıyor, balık balık olarak yaşıyor, sürüngen zaten sürüngen olarak yaşıyor. Zaten dönüşmenin ihtiyacı olmuyor. Allah zaten her mükemmelliği vermiş canlıya. Zaten dönüşmesini gerektirecek bir konu olmuyor. Ne olursa olsun zaten dönüşmeye ihtiyacı yok. Yani biz insanız mesela, biz yaşamak için başka bir canlıya dönüşme gibi bir düşünce oluşuyor mu? Oluşmuyor. Zaten her donanım üstümüzde var. İşte bu kimi bilim adamına göre 6 milyon, kimi bilim adamına göre 100 milyon tür canlı yaşamış durumda. Her canlının bedeni kendi içinde zaten yeterli. %100 yeterli. %100 mükemmel. O yüzden zaten evrimleşecek bir taraf yok. Zaten mükemmel yani. Değil mi? Avantaj sağlayacak bir şey olmuyor yani. Zaten en avantajlı hali o olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. Bakın Darwin diyor ki, Darwin söylüyor bunu. Bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Hiç kanıt yok diyor. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Yani kimse Darwin'den daha çok Darwinist olmasın. Darwin söylüyor zaten evrimin olmadığını. Daha ne desin adam? Bir daha okuyorum. Bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Nerede diyor bunu? Francis Darwin oğlu Charles Darwin'in Hayatı ve Mektupları cilt 2 sayfa 210. Türlerin kökeninde de söylüyor ayrıca. Neden sayısızlara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Evrim varsa diyor sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz diyor. Bitti. Zaten Darwinizm en baştan bitiriyor zaten kendisi. Fakat bunu şimdi Darwinizm öldü. Yani hocamız bunun kafasını, beynini çıkardı. Ciğerini söktü. Omurgasını kırdı. Yani Darwinizmin. Fikren. Şimdi bu bir ceset. Bunu tutup ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Yok tavuk benzeri bilmem ne bulduk da bunun tüyü var mıydı yok muydu, ağzında diş varmış yokmuş falan. Bırakın bu hikayeleri. Bir şey söyleyecekseniz şunu söyleyin. Diyemezsiniz zaten. Diyemeyecekler de. Bir protein tesadüfen olur mu olmaz mı? Olmaz kardeşim yani bu böyle. Zaten diyemiyorlar. Onun için Richard Dawkins de kalkıp diyor ki uzaylılar getirdi diyor. Olamaz diyor yani tesadüfen olamaz diyor. Bitti zaten evrim. Ya bir protein tesadüfen olamıyorsa trilyonlarca proteinin oluşturduğu milyonlarca tür organizma nasıl olsun? Değil mi?
Tabii ki olamaz.
Bitti yani. Zaten bir 350 milyon tane fosil var. Ara geçiş formu yok. 10 trilyon lira veriyorum diyor hocamız. 7 milyon Amerikan doları. 5 milyon sterlin. Yok. Kimse çıkmıyor. Neden? Çünkü yok. Ama Darwinizm ayakta tutmalarının çalışmalarının sebebi çünkü Darwinizm ateizmi ayakta durması için gerekli onlara göre. Darwinizm olmazsa ateizm ayakta duramayacak. Komünizmin ayakta durması için de geçerli. Faşizmin ayakta durması için de geçerli. Yani deccaliyetin sistemi için geçerli. Bunun için deccal böyle kıpırdıyor. Böyle yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hocamız dedi ki dün deccaliyet dedi böğüre böğüre dedi can çekişi ölüyor dedi. Deccaliyet böğüre böğüre ölüyor. Bunu da göreceğiz inşallah. Yani Darwinizm materyalizm fikren kazanacak dünyadan. Kalmayacak. Esamesi bile kalmayacak. Yani yasaklanmayacak. Yasaklanmadan kalkacak. İnsanlar gülecekler. Adam ne diyor? 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor. Dinozorların evrimleştiği iddiası diyor. Şimdi komünizmin de kökeni PKK'nın da dibinde Darwinizm var zaten. Yani başka türlü bunlar ayakta duramaz. Bu yüzden Darwinizm öncelikli. Ve bu şeylerin de hiçbir değeri yok. Yani bu gazetelerde çıkan bu uyduruk haberlerin yok bir fosil bulundu onda biraz bir parça tüy varmış. O tüy böyle miydi şöyle miydi falan. Onun üstüne böyle kendilerine göre çizimler yapmışlar falan. Hikaye bunların hepsi. Yani Darwinizm'e inanmadıkları halde destekliyorlar. Bunu Marx da söylüyor, Engels de söylüyor. Bakın Marx diyor ki şu anda diyor Engels diyor bunu. Darwin kitabını yayınlar yayınlamaz Marx'a yazıyor bunu. Şu an kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem diyor. Hemen karşılıklı yazışıyorlar. Hah diyorlar komünizmin temelini bulduk. Marx da diyor ki bakın ona. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Yani bizim diyor görüşlerimize diyor bilimsel kılıf olabilecek kitap işte budur diyor. Çünkü bu diyor doğada diyor diyalektik olduğunu çatışma olduğunu söylüyor diyor. Biz de bu çatışmanın diyor sınıflar arası olduğunu tarih boyunca sınıflar arası çatışmayla tarihin insanlığın ilerlediğini söylüyoruz diyor. Dolayısıyla diyor buna dayandırmamız gerekir diyor. Darwinizme dayandırmamız gerekir diyor. O da bunun temeli diyor. Biz diyor bunu destekleyelim diyor Engels'e zaten. Hemen bunu dört elle destekliyorlar. Hemen yalakalık yapıyor Darwin'e diyor. Darwin, Sayın Darwin, Karl Marx bu kitap muhteşem sana ithaf ediyorum. Das Kapital'ini ona ithaf ediyor. Altında imzalıyor. Fakat şimdi tabii Darwinizmin getirdiği mantıklar çok tehlikeli mantıklar. Bu mutlaka komünizme gidiyor. Komünizm Darwinizm olmadan ayakta duramıyor. Onu bildiği için Marx destekliyor zaten Darwin'in kitabını. Çünkü onun o komünist fikirleri yani sınıflar arası çatışma, tarih böyle ilerler diyor. Yani ne olur diyor, ilkel komünel toplum diyor, köleci bir topluma döner diyor. O diyor feodal bir topluma döner diyor. Feodal toplum diyor kapitalizme ve en son aşamada diyor, proletarya burjuvaziyi ezip diyor, kanlı olarak ortadan kaldırıp diyor, sınıfsız bir toplum en gelişmiş hali komünizm olur diyor. İnsan da bir hayvandır diyor. Bu aşamalardan gelişerek diyor, gelişir diyor ama diyor onu geliştiren diyor, evrimleştiren diyor sosyoekonomik mekanizmadır diyor. ekonomi diyor her şeyin belirleyicisidir diye iddia ediyor Karl Marx. Yani bu sınıflar arası çatışma ve ekonomi her şeyin belirleyicisidir. İnsan da böyle evrimleşir diye iddia ediyor. İlkel hayvandan daha gelişmiş hayvana geçeceği süre içerisinde. Bu fikirleri alıyor PKK, Öcalan aynısıyla PKK'ya uyarlıyor. Bakın o da diyor ki, PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir diyor. PKK'nın Marksist, Leninist. Lenin kim? Marx'ın fikirlerini hayata geçiren, pratiğe geçiren kişi. Neyi savunuyor Lenin? Diyor ki Marx'ın fikirleri diyor kendiliğinden oluşmaz diyor. Bunlar diyor ancak diyor terör ve şiddet de olur diyor. Yani bir toplum var diyor, proletarya sınıfı var diyor, burjuvazi var diyor. Proletarya diyor şiddet kullanmadan, yakıp yıkıp bombalamadan diyor burjuvaziyi ortadan kaldırıp komünist bir rejime ulaşamaz diyor. Bunun için diyor mutlaka diyor terörü ve şiddeti savunmamız gerekir diyor. Bakın onun da ifadelerine yer verelim. Ancak diyor komünizm diyor bu şekilde oluşur diyor. Bakın diyor ki Lenin. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarını yangınlar çıkartmak. PKK'nın yaptığı işte bu. Devletin hazinelerinden paraları almak. Devrimci komünist güçler yenilmez, silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek, iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Aynı düşünceleri işte PKK savunuyor şimdi.
Evet.
İşte onun için yani Darwinizme verilen bu fikri mücadele çok önemli. Darwinizmi hocamız yıktı. Hakikaten pestini çıkardı yani. Ama bunun PKK'ya ulaşmasında zorlanıyoruz. Çünkü herifler dağda yaşıyor bu gözü dönmüş katiller. Bunların tek yanlı bir çalışması var. Fikri çalışması. Komünist propaganda yapıyorlar habire. Akademiler kurmuşlar. Millete değil mi? Komünizmi böyle bilimsel gerçekmiş gibi tek yönlü olarak öğretiyorlar. Dolayısıyla bizim ona karşı fikri bir mücadeleyle bu etkilerini ortadan kaldırmamız ve zemini ortadan kalkan PKK'nın ayakta durmasına imkan yok. Bakın tıpkı şeyde oldu bu. İddia edilen Ergenekon terör örgütünde. Hocamız Allah razı olsun. Darwinizm dinini ellerinden aldığında bunlar fikren çöktü. Böyle kaldılar ortada. Çünkü Darwinizm ortadan kalkınca bir fikriyatı kalmadı bunların. Dini elden gitti. Fikriyat elden gidince de değil mi, devlet bunları ezdi. İnşallah. Şimdi gırklarını çıkartacak durumları kalmıyor yavaş yavaş Allah'ın izniyle. Daha devam edecek tabii ama inşallah. Ama Darwinizmin ortadan kalkması çok önemliydi. PKK da aynen böyle olacak sonu Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Bu fikri çalışma PKK'yı da çökertecek. PKK, MKK kalmayacak. Mehdiyet dönemindeyiz Allah'ın izniyle. Az zaman kaldı. Fakat devletin buna yardımcı olması gerekiyor. Yani silahlı müdahale, askeri müdahale bir yere kadar tabii gerekli ama çözüm olmaz. Yani sivrisineği yakalamakla sivrisineklerin kökü tükenmiyor, tükenmez. Bataklığın kurutulması gerekiyor. O da anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çalışmayla olur inşallah.
Evet, inşallah. Görüşlerin, buradaki komünist fikrin halka aktarılması, anlatılması esnasında da çok büyük bir diktenin, zorun olduğunu görüyoruz. Yani mesela sınıfın içerisinde ders verilirken kapıda silahlı adam var. Yani bir orada bir dayatma var. Mesela dün yine röportajda söylendi. Çin'de komünizmi anlatan bir film gösteriliyor. Filmin bütün halka gösterilmesi yıl dönümünden dolayı komünizmin bütün halkta heyecanlı bir şekilde o filme rağbet olmasını bekliyorlar. 125 milyon dolar da herhalde gelir beklenen bir filmdi. 125 bin, bin kendi para birimleri herhalde. Fakat film beklenen gişe hasılatının çok çok daha altını yapıyor. Bunun üzerine ne yapıyor? Bak komünist rejim böyle işte. Bu ne yapıyor onu söyleyeyim. Bütün filmleri yasaklıyor. Bütün salonlarda sadece bu film oynatılıyor. Bütün sinema salonlarında. Şimdi bu demokrasi mi? Bu özgürlük mü? Bu iyi bir yaşam mı? Bu kaliteli, konforlu bir hayat mı? Bu halklara eşit şekilde adalet göstermek mi? Hayır.
Diktatörlük.
Diktatörlük. Şimdi bu karardan anlaşılsın işte. İnsanlar anlasın. Komünizmin nedenle iyi bir, ne kadar iyi bir yönetim şekli görsünler işte. Sırf bir filmi psikolojik sorun yapınca böyle bir diktatörlük yapıyor. Doğu Türkistan'a dün yine videolar, röportajlarda gösterildi. Nasıl zulüm yapıyorlar? Yargılama var mı? Yok. Suçunun ne olduğu söyleme var mı? Yok. Düzgün bir şekilde iletişim kurma var mı? Yok. Pataküte kapıyı açıyor, tekme tokat dışarı çıkartıyor. Elini ayaklarından, ya onu da ilk defa gördüm, savaş suçlusu gibi. Değil mi? Doğu Türkistan'a arkasından bağlıyor. Tişörtünü sıyırıp kafasına örtüyor. Kafasına da ayağıyla basıyor. Zaten hiçbir böyle efendi, oradaki mazlum insanlar hiçbir eli kalkmıyor, ayağı kalkmıyor. Silahsız askerlerin, silahlı askerlerin yaptığı uygulamaya bak. Bu neden işte? Bu karşısındaki insanı insan olarak, aslında en basitinde kendisini insan olarak görmediğinden kaynaklanıyor. Değil mi? Kendisini insan olarak görse, Allah'ın yarattığı özel bir canlı olarak görse. Çünkü Allah dünyayı insanlara ve cinlere imtihan mekanı olarak yaratıyor. Ya yani insanlara ve cinlere Allah her şeyi yaratıyor. Her şeyin yaratılma maksadı insanlar ve cinler. Bütün her şeyin. Çünkü imtihan ortamındaki bütün figürler onlar. Allah onları özel olarak yaratıyor. İnsanlara ve cinlere. Onlar bunu öyle görmüyorlar. Hayvanız biz diyorlar. Yani oradaki figürlerden birisiyiz. Onlar çarpışıyor, kavga ediyor gibi düşünüyorlar. Doğa mücadeledir diyorlar. Biz de mücadele ediyoruz. Güçlüysek ezeceğiz. Evrimin kuralı bu diyorlar. Ve mazlum insanlara, suçsuz insanlara, orada mustazaflar diyor değil mi? Zayıf bırakılmış insanlara zulüm ediyorlar. Neden? Çünkü Deccal'in dini bu. Darwinizm. Hayvan görürse kendisini ve çevresindeki insanları, haşa, o zaman bu olay ortaya çıkmış oluyor. Ama inşallah bunların hepsinin çözümünün olduğu, çözümünün yaşandığı bir dönemdeyiz. Çok şükür ki. Artık Darwinizm belası bitiyor. Komünizm belası da bitiyor. Komünizmle bağlı terörizm, uyuşturucu, değil mi? Bunların hepsi birbiriyle iç içe şeyler. Bunların silah üretimi ve kaçakçılığı gibi bütün bu kirli alemlerin hepsinin tepesi neye dayanıyor? Deccalizme. Deccalizm bunlardan besleniyor. Ekonomi, bunu yani kirli terörizm var, terörizmin bir de ekonomisi var. Deccal'in bunlar güç kaynakları, siyah kan damarları yani. Bunların fikri gittiğinde, Deccalizmin, Darwinizmin dini gittiğinde, bu güç ve yani bu terörizm ve bununla ilintili bütün bu pisliklerin hepsi de ne oluyor? Temizlenmiş oluyor. İnşallah. Yani çok özel formüllü bir deterjan gibi. Çok kirli bir suya o deterjanı bir atıyorsun, bütün su berrak bir hale geliyor. Bembeyaz bir hale geliyor. Elhamdülillah. Şimdi biz onun yaşandığı dönemdeyiz. Çünkü Hazreti Mehdi Allah'ın gönderdiği bir elçi. Allah'ın Hadi ismini tecelli ettirecek. Onun izniyle bu asırda o vazifeyi bütün dünyada gerçekleştirecek olan kişi. Allah böyle istiyor çünkü. Ve bu kesinlikle inşallah olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da vazifesini icra ediyor Allah'ın izniyle. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığının onun alametlerinden birisi de kutsal emanetlerin bulunması. Şimdi onunla ilgili kısa bir sunum. Biraz bir iki dakika vaktimiz var herhalde. Onları da göstermek istiyorum. Çünkü kutsal emanetler de bugünümüzde bulundu hep. Hep ardı ardına bulunmaya başladı yani. Bu da bir alamet çünkü inşallah. Şimdi sunumumuza geçebiliriz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Evet.
Üçe mi basıyoruz?
Üç. Göstermiyor mu? Böyle basalım. Evet, inşallah. Tekrar ediyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sancağını, gömleğini, kılıcını, işaretlerini, nurunu ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yani Peygamber Efendimiz'den kalan bu kutsal emanetleri bulacağını, onları sahip
var
olacağını.
Var zaten İstanbul'da
yani
zaten.
Sahip onu, olacağını evet. İnşallah.
Topkapı Sarayı'nda varlar
evet,
inşallah.
İnşallah gösteriyor. Nerede Topkapı Sarayı? İstanbul'da. İstanbul. Bu da İstanbul'da olduğunun belirtisi inşallah. Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabutu Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cübbesini, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır. İnşallah. Bunlar hep peygamberlerden kalan emanetler inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberlerin nişaneleriyle çıkacaktır. Hadiste şöyle buyuruyor: onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu delalette düşecektir. O peygamberlerin nişaneleriyle, yani peygamberlerin alamet ve işaretleriyle geleceğini bildirmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı Hazreti Mehdi aleyhisselamın yanında olacaktır. Yani İstanbul'da inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağı ile çıkacaktır. Yine sancağına ait bir hadis. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkınca açılacaktır. Vakti o vakit yani. Hazreti Mehdi aleyhisselamın bayrakları beyaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur. Bayraklarında Allah'ın ismi azamı yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki hiçbir birliği mağlup edilmez. İnşallah. Allah'ın elçisi için Hazreti Cebrail aleyhisselam tarafından Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak, İmam-ı Zaman yani vaktin sahibi yani Hazreti Mehdi aleyhisselam tarafından yükseltilecektir. Bu sancağın özel niteliği dört bir yanda bir aylık mesafedeki düşmanların kalbine korku salıyor olmasıdır. Buna eşdeğer olarak insanların kalplerinde memnuniyeti ve sağlamlığı da arttıracaktır. İnşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mührünü kullanacaktır. Cafer Sıddık şöyle buyuruyor: adeta kaim Hazreti Mehdi aleyhisselamı görür gibiyim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin altın mühürle mühürlenmiş sözleşmesini cebinden çıkarıyor, mührünü açarak onu insanlara okuyor. Peygamberlerden nişanelerle ilgili mesela onu da söylemiş olduk inşallah. Evet, çok kutlu, çok güzel, çok özel bir çağa doğru gidiyoruz.
Maşallah.
Bütün bu kirin, pislin temizleneceği inşallah tertemiz bir zamana doğru gidiyoruz inşallah. Vaktimizin sonuna geldik. Bugün de programımızın sonuna geldik. Akşam saat 22'de ve 00.30'da Sayın Adnan Oktar hocamız canlı yayında olacak. Hepinize hayırlı günler dileriz.